Ayrım 14, sayfa 163. İnfazcı Lars Kepler. 34. bölüm Dreambov. Erikson'un kucağında hastane odasına kuryenin getirdiği bir harita ve büyük bir zarf vardı. Yuna tekerlekli sandalyesini hastanenin koridorunda sürerken vızıldayan küçük bir vantilatörü yüzüne tutuyordu. Topuğunu dikmişler, ayağını alçıya almak yerine parmakları yere bakan özel bir çizme giydirmişlerdi. Öteki ayağıma da bundan giydirirseniz Kuğu Gölü Balesi'nde oynayabilirim diye omurdanmıştı Erikson. Bir kanepede el ele tutuşmuş oturan iki yaşlı kadına nazikçe selam verdi Yuna. Kıkırdayıp fısıldaşan kadınlar liseli genç kızlar gibi el sallayarak karşılık verdiler. Aynı sabah denize açıldılar diye anlatmaya başladı Erikson. Bjorn şehir merkezinden zarf ve pul aldı. Teknede bulunan cüzdanında bunları aldı. Büfenin fişi var. Büfenin güvenlik kamerasından çekilmiş resimleri postalasınlar diye güvenlik şirketini zorladım. Söz konusu olan senin hep iddia ettiğin gibi bir fotoğraf.
Yani fotoğrafı birine mi postalamış dedi Yuna.
Zarfın üzerine ne yazdığı görülmüyor.
Belki kendi adresine göndermiştir dedi Yuna.
Ama onun dairesi yanıp kül oldu, kapısı bile kalmamış dedi Erikson.
Postaneyi ara.
Erikson asansöre biner binmez sanki yüzermiş gibi tuhaf hareketler yapmaya başladı. Yuna hiçbir şey sormadan baktı ona. Yasmin bu hareketlerin faydalı olduğunu söyledi dedi Erikson.
Yasmin?
Fizyoterapistim, fıstık gibi bir kadın ama çok sert. Kapa çeneni, dik dur, söylenmeyi bırak. Hatta bana şişko patates bile dedi diye güldü Erikson. Onların ne kadar çok eğitim aldıklarını biliyor musun? Asansörden çıkıp bir ibadet odasına girdiler. Odada basit bir altar, bir metre boyunda tahta bir haç ve üzerine İsa figürü işlenmiş bir duvar halısı vardı. Koridora çıkan Yuna bir malzeme odası bulup kağıt tahtası ve bir keçeli kalem aldı. Geri döndüğünde Erikson'un duvar halısını indirip ters çevirerek bir kenara koyduğu haçın üzerine örttüğünü gördü. Ortada uğruna cinayet işlenecek kadar değerli bir fotoğraf olduğunu biliyoruz dedi Yuna. Evet ama niçin bu kadar değerli? Bjorn Armskog'un cüzdanında bulunan alışveriş fişlerinin, telefon konuşmalarının, bindiği otobüslerin biletlerinin, bıraktığı mesajların, bilgisayar çıktılarını duvara yapıştırdı Erikson. Birilerinin gizli kalmasını istediği bir şeyi açığa vuruyor bu fotoğraf, çok önemli bir şeyi diyen Yuna, keçeli kalemi alıp kağıt tahtaya değişik saatleri yazmaya başladı. Evet dedi Erikson.
Eğer bu fotoğrafı bulabilirsek bu iş çözülür dedi Yuna.
Penelope evinin önünde bekleyen taksiye biniyor. 06:45 Bjorn Penelope'nin evine geliyor. 06:48 Bjorn evdeki fotoğrafı alıp dışarı çıkıyor. 07:07 Bjorn şehir merkezindeki bir büfeden fotoğrafı postalıyor. Erikson bir çikolatanın kağıdını açarken dikkatli ayrıntıları gözden geçirdi. Penelope Fernandez televizyon binasından çıktıktan 5 dakika sonra Bjorn'u arıyor diyerek telefon kayıtlarından olduğu kağıdı işaret etti. Metro bileti en son 10:30'da damgalanmış. Kız kardeşi Viola Penelope'yi 10:45'te aramış. Kardeşi aradığında Penelope çok büyük ihtimalle Longholmen'deki küçük tekne limanında Bjorn'le birlikteydi.
Ama Bjorn bu arada ne yaptı?
Bakacağız dedi Erikson mutlu bir ifadeyle ve beyaz bir mendille parmaklarını sildi. Tekerlekli sandalyesini duvar boyunca sürerek metro biletini gösterdi. Bjorn fotoğrafı alıp Penelope'nin dairesinden çıktı. Hemen metroya bindi. 07:07'de merkez istasyondaki büfeden bir zarf ve pul satın aldı.
Ve bir yere postaladı dedi Yuna.
Erikson boğazını temizleyerek devam etti. Kredi kartındaki ikinci işlem 7:35'te. Vattuga atağındaki internet kafe Dreambow'da kaydedilmiş 20 kron.
7:35 diyen Yuna tahtaya yazdı.
Bu Vattugata'dan hangi cehennemdeki diye sordu Erikson.
Çok küçük bir sokak, eski Clara semtinde.
Erikson başını sallayarak devam etti.
Tahminim Björn Armskog aynı biletle Fritz Hemsplan'a gitti. Çünkü Ponton Jorgatan 47 numaradaki dairesinden babası Gregor Armskog'u aramış, cevapsız arama.
Babasıyla konuşmadıyız.
Metro biletindeki diğer damga saat 9'da vurulmuş. Büyük ihtimal Friedhelmsplan'dan otobüse binip Högalisgatan'a inerek Longholmen'e gitmiş. Bu bilgileri de kaydeden Yuna geriye çekilip yazdıklarına baktı. Björn fotoğrafı alma konusunda acele etmiş dedi Eriksson. Ama Penelope ile karşılaşmak istemediğinden o daireden ayrılana kadar beklemiş, sonra aceleyle daireye girip kapıda asılı fotoğrafı alıp çıkmış. Ardından merkez istasyondaki büfeye gitmiş.
Güvenlik kamerasındaki görüntülere bakmak istiyorum dedi Yuna.
Büfeden çıktıktan sonra Björn yakındaki internet kafeye gitmiş diye devam etti Eriksson. Orada yarım saat kadar kalmış ve sonra...
İşte bu diye araya girdi Yuna.
Ne? Penelope'nin de Björn'ün de evlerinde internet var.
Yani niye internet kafe değil mi dedi Eriksson.
Ben kafeye gidiyorum diyen Yuna odadan çıktı. 35. Bölüm Silinmiş Bilgiler. Bunke Bergstork'taki şehir tiyatrosunun arka tarafından Vattugatan'a dönen Yuna Linna arabasını park edip hızla dışarı çıktı. Üzerinde hiçbir şey yazmayan metal bir kapıdan geçip beton bir geçitten aşağı indi. Dreambow internet kafe çok sakin bir yerdi. Yerler yeni silinmişti. Limon ve plastik kokuyordu. Küçük bilgisayar masalarının önlerine cam plastikten sandalyeler konulmuştu. Sivri siyah sakallı tombul bir adam yüksekçe bir tezgaha yaslanmış, üzerinde Leonard Arslan demektir yazan bir fincandan kahve içiyordu. Kot pantolonu çuval gibi sarkmış, ayakkabısının birinin bağı çözülmüştü.
''Bir bilgisayara ihtiyacım var.'' dedi Yuna adama doğru yaklaşırken.
''Kuyruğa geç.'' diye boş kafeyi göstererek güldü adam.
''Özel bir bilgisayara'' dedi Yuna gözleri parlayarak.
''Cuma günü bir arkadaşım buradaydı. Onun kullandığı bilgisayarı kullanmak istiyorum.'' ''Müşteri bilgisi verebilir miyim bilemem.''
Yuna bir dizini yere dayayıp adamın ayakkabısını bağlamaya başladığı için şaşkınlıkla sustu adam. ''Ama çok önemli.''
''Cuma gününün kayıtlarını kontrol edeyim.'' dedi adam. Yanıklarındaki küçük çilleri kızarmaya başlamıştı. ''Arkadaşının adı ne?''
Björn Armskog diyen Yuna ayağa kalktı.
5 numaralı bilgisayar köşede, senin kimliğine bakabilir miyim?
Yuna polis kimliğini uzattı, adam kimlik bilgilerini bir deftere kaydetti.
İyi, haydi surf yap bakalım.
Teşekkürler dedi Yuna dostça bir ifadeyle ve bilgisayarın olduğu köşeye yöneldi. Telefonunu çıkarıp RKP'nin siber suçlar bölümünden Johan Jönsson'u aradı.
''Bir dakika'' dedi yarı boğuk bir ses. ''Bir parça kağıt kaçtı boğazıma. Kağıt bendil. Burnumu silerken aynı anda hapşıracak oldum. Yok, izah mümkün değil. Say kiminle konuşuyorum?''
RKP'den komiser Yuna Linna'yla.
''Oo vay be, merhaba Yuna.
Bak şimdiden iyileştin.''
''Evet, yuttum gitti.''
''Bir adamın cuma günü bir bilgisayarda neler yaptığını öğrenmek istiyorum.''
''Say no more.''
''Acelem var, internet kafedeyim.''
''Kullandığı bilgisayara ulaşmak mümkün mü?''
''Evet, karşımda duruyor.''
''Bu işi kolaylaştırır, şimdi tarih bölümüne git. Büyük ihtimalle silinmiştir. Her kullanıcıdan sonra bunu yaparlar ama hard disk'ten bulabiliriz.'' ''Yalnızca, ya bu işin en temiz, en hızlı yolu şu. O aleti al bana getir, dizayn ettiğim bir programla hard diskini tarayalım.''
''O zaman Sankt Görans Hastanesi'nin ibadet odasında buluşalım.'' dedi Yuna. Bağlantı kablolarını çıkardı, bilgisayarı koltuğunun altına alarak dış kapıya doğru yürümeye başladı. Şaşkınlıkla onu izleyen adam önüne geçmeye çalıştı. ''Bilgisayarı dışarıya.''
''Bunu gözaltına aldım.'' dedi Yuna gülerek.
''İyi de suçu ne?''
Adam sararmış bir yüzle arkasından bakarken boşta kalan elini eyvallah der gibi sallayan Yuna sokağa çıktı.
36. Bölüm Bağlantı. St. Göran Hastanesi'nin önündeki otopark sıcaktı. Boğucu, korkunç bir hava vardı. Erikson doğa odasında tekerlekli sandalyeyle turlayıp duruyordu. Bir çeşit operasyon karargahı kurmuş, 3 telefonu hiç durmadan çalıyordu. Odaya giren Yuna kucağındaki bilgisayarı bir sandalyenin üzerine koydu. Johan Jönsson odadaki küçük kanepeye oturmuş onu bekliyordu. 25 yaşlarındaydı. Üzerinde bol duran siyah bir eşofman giymişti. Saçları kazınmıştı. Kalın kaşları burnunun üzerinde birleşiyordu. Ayağa kalkıp utangaç bir ifadeyle Yuna'nın elini sıktıktan sonra kırmızı bilgisayar çantasını sırtından indirdi. ''Eysa Peyta!'' diyerek çantadan ince bir dizüstü bilgisayarı çıkardı. Erikson bir termostan kağıt bardaklara meyve suyu doldurdu. ''Eğer titreşmeye başlarsa hard diski birkaç saat buzluğa koyuyorum.'' dedi Johan. ''Ve yalnızca ata sata kontağına bağlıyorum. Demek istediğim herkesin çalışma tarzı değişik. İBAS'ta RDR ile çalışan bir ahbabım var. Müşterileri görmez bile. Her şeyi şifrelenmiş telefon hattıyla yürütür. Genellikle çok şeyi kurtarabilir ama ben çoğunu değil, hepsini istiyorum. Bu benim işim.'' Her kırıntıya ulaşmak, bunun için Hangar 18 diye bir program kullanmak gerekir. Başını geriye atıp sanki çılgın bir bilim adamıymış gibi gülmeye başladı. Bu programı ben yarattım dedi. Dijital bir elektrik süpürgesi gibi çalışıyor. Ne varsa toplayıp mikrosaniyelere kadar yapılandırıyor. Sunağın korkuluğuna oturup bilgisayarları birbirine bağladı. Bilgisayarından zayıf bir klik sesi duyuldu. İnanılmaz bir hızla bir sürü komut verdi. Ekranda yazılanları okudu, aşağı kaydırdı, okudu ve yeni komutlar verdi. ''Uzun sürer mi?'' dedi Yuna bir süre sonra. ''Bilemiyorum.'' diye mırıldandı Johan Jönsson. ''Bir aydan fazla değil.'' Kendi kendine küfrederek yeni bir komut yazıp ekrandan akan rakamlara baktı. ''Şakaydı.'' dedi. ''Anlamıştım.'' dedi Yuna sabırla. ''15 dakika sonra neler kurtarabiliriz anlarız.'' Yuna'nın Björn Armskog'un internet kafeyi ziyaret ettiği tarih ve saati yazdığı kağıda baktı. ''Geçmiş birkaç defa silinmiş gibi. Bu işi zorlaştırıyor.'' Güneş solgunu ekranın üzerinden eski grafik parçaları aktı. Jönsson alışkanlıkla üst dudağı ile dişinin arasına tütün yerleştirdi. Elini eşofman altına sürerek temizledi ve bir gözü ekranda beklemeye başladı. ''İyi temizlik yapmışlar.'' dedi uyuşuk bir ses. ''Ama hiçbir şey tam silinmez. Hiçbir şey gizli kalmaz. Hangar 18 kimsenin varlığından haberdar olmadığı yerlerden bilgiyi bulup alır.'' Bilgisayarı birden bipledi, bir şey yazdı. Rakam dolu uzun bir tabloyu okudu, bir şeyler daha yazdı ve bip sesi birden kesildi. ''Neler oluyor?'' diye sordu Yuna. ''Fazla bir şey değil, şu modern güvenlik duvarları, sandbox filtreleri, sahte virüs korumaları biraz sorun çıkarıyor. Bilgisayarın bütün bu koruma önlemleriyle çalışıyor olması bile başlı başına bir mucize.'' Başını iki yana salladı, üst dudağına yapışan bir tütün parçasını sildi. ''Şimdiye kadar hiçbir virüs programı kullanmadım ve...'' ''Kapa çeneni artık.'' diyerek kendi kendini susturdu. Yuna yaklaşık omzunun üzerinden ekrana baktı. ''Bakalım neler varmış burada?'' dedi Jönsson şarkı söyler gibi. ''Neler varmış?'' Geriye yaslanıp ensesini kaşıdı. Bir eliyle bir şeyler daha yazdı. Enter tuşuna basıp kendi kendine gülümsedi. ''İşte burada.'' dedi. Yuna ile Erikson gözlerini ekrana diktiler. ''Bir saniye, o kadar kolay değil. Yalnızca küçük, küçücük parça ve fragmanlar.'' Elini ekrana siper yapıp bekledi. Yavaş yavaş harfler ve grafik parçaları belirmeye başladı. ''Bakın kapı yavaşça açılmaya başladı. Björn Armskog'un bu bilgisayarda ne yaptığını şimdi göreceğiz.'' Erikson tekerlekli sandalyenin frenini çekti ve ekranda yazılanları görmek için eğildi. ''Ama yalnızca lanet birkaç çizgi var.'' dedi. ''Köşeye bak.'' Ekranın sağ alt köşesinde küçük renkli bir bayrak belirdi. ''Windows kullanmış.'' dedi Erikson. ''Çok ilginç.'' ''Hotmail.'' dedi Yuna. ''Oturum açılıyor.'' dedi Jönsson. ''Şimdi ilginç olmaya başladı işte.'' dedi Erikson. ''İsim görebiliyor musun?'' diye sordu Yuna. ''Öyle çalışmıyor. Yalnızca zamanda dolaşırsın.'' diyen Johan ekrandakileri biraz aşağı kaydırdı. ''Oradaki ne?'' diye işaret etti Yuna. ''Gönderilmiş postalar dosyasındayız.'' ''Bir şey postalamış mı?'' diye heyecanla sordu Yuna.
Ekranda Milano'ya ucuz seyahat reklamından parçalar vardı. New YK, Lo, DN, Paris. Sağ alt köşede açık gri küçük rakamlar vardı. Saat 07:44:42. İşte burada bir şey var dedi Johan. Ekranda bir takım parçalar göründü. Nokta nokta nokta B boş N ile ilişki. Arkadaşlık ilanı diye sırıttı Erikson. Ben denedim hiçbir işe yaramıyor derken cümlesini tamamlamadan sustu. Anlaşılmaz grafikleri kaydırarak dikkatle inceleyen Johan birden durdu. Yüzüne yayılan kocaman bir gülümsemeyle bilgisayardan uzaklaştı. Onun yerini alan Yuna kamaşan gözlerini kısarak ekranda yazılanları okudu. Karl Palmer, Fraf'ı ben ile ilişki. Yuna tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Bedenine bir ürperti yayıldı. Pankrona'yı düşünerek ekranda yazanları not defterine kaydetti. Saçlarını sıvazlayarak pencereye doğru gitti. Derin bir nefes alıp düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Bir migren krizinin hafifçe yoklayıp geçtiğini hissetti. Hala ekrana bakan Erikson kendi kendine küfürler ediyordu. ''Bu e-postayı Björn Armskog'un yazdığına emin misin?'' diye sordu Yuna. ''Kesinlikle'' dedi Johan. ''Hiç şüphe yok mu? Eğer o saatte bu bilgisayar karşısında oturan oysa bu onun e-postası.'' ''O zaman ona ait'' dedi Yuna. ''Kafası artık başka bir yerdeydi.'' ''Lanet olsun'' diye fısıldadı Erikson. Gözlerini ekrana dağılan adres alanına dikti Johan. Krona at ISBSE, termosu kafasına dikip meyve suyunu içti. Tekerlekli sandalyesinde geriye yaslanan Erikson bir süre gözlerini kapadı. Pan Krona diye mırıldandı Yuna bir kez daha, sesi gergindi. Ne boktan bir iş yahu dedi Erikson. Pan Krona'nın bu işte ne ilgisi var ki? Yuna kapıya yöneldi. Düşüncelere gömülmüş bir vaziyette iki meslektaşını geride bırakıp merdivenlerden aşağı inerek hastaneden çıktı. Yakıcı güneşin altında siyah arabasını park ettiği yere doğru geniş adımlarla yürüdü. 37. Bölüm İşbirliği Yapan Birimler. Björn Armskog'un gönderdiği e-postayla ilgili konuşmak için doğrudan RKP'nin şefi Carlos'un odasına yönelen Yuna Linna, odanın kapısının ardına kadar açık olduğunu görerek şaşırdı. Carlos Eliasson pencereden dışarı bakıyordu. ''Kadın hala orada'' dedi. ''Kim?'' ''Kızların annesi.'' ''Claudia mı?'' diyen Yuna pencereye gitti. ''Bir saattir orada.'' Yuna kadını göremedi. Koyu mavi kostümlü, başında kral tacı olan bir adam ile pembe prenses elbisesi giymiş küçük bir kız çocuğu el ele tutuşmuş yürüyorlardı. Biraz daha dikkatle bakarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ana giriş kapısının tam karşısında kirli bir pikabın hemen yanında iki büklüm olmuş bir kadın gördü. Claudia Fernandez'di. Gözlerini Emniyet Müdürlüğü binasının kapısına dikmiş öylece bekliyordu. ''Dışarı çıkıp bir şey mi bekliyor?'' diye sordum. ''Belki de sen randevu verip unutmuşsundur.'' diye düşündüm. ''Hayır.'' dedi Yuna alçak sesle. ''Kızı Penelope'yi beklediğini söyledi. Carlos, konuşmamız gerek.'' Yuna daha Björn Armskog'un e-postası hakkında konuşmaya fırsat bulamadan kapı hafifçe vuruldu ve SEPO'nun güvenlik önlemleri bölümünün şefi Werner Zanden girdi içeri. ''Sürpriz!'' diyen uzun boylu adam Carlos'un elini sıktı. ''Hoş geldin.'' Yuna'yı selamladıktan sonra odaya göz gezdiren Werner, ''Saga ne cehenneme gitti?'' dedi bas bir sesle. Sessizce içeri girdi Saga. Zayıf aydınlık bedeninde sanki Carlos'un akvaryumu yansır gibiydi. ''Geç kalacağını tahmin edemedim.'' diye gülümsedi Werner. Saga'ya dönen Carlos ne yaptığını bilemez gibiydi. Bir periye benzeyen bu kadının elini sıkmak uygun düşer miydi? Bir adım gerileyip davetkar bir ifadeyle kollarını açmaya karar verdi. ''Hoş geldiniz'' dedi tuhaf tiz bir sesle. ''Teşekkürler. Yuna Linna'yla tanışmışsınız.'' Saga olduğu yerde kaldı. Parlak saçları beline kadar sarkıyordu. Gözlerinde sert bir ifade vardı, çenesi kenetlenmişti. Bir kaşının ortasında beyaz parlak bir yara izi vardı. ''Lütfen evinizdeymiş gibi davranın'' dedi Carlos, sesine candan bir ifade yüklemişti.
Saga Yuna'nın yanındaki sandalyeye dimdik oturdu. Carlos masaya bir dosya koydu. Parlak kapağında işbirliği yapan birimlerin stratejisi yazıyordu. Şakacı bir lise öğrencisi gibi bir elini havaya kaldıran Werner, resmi olarak bu soruşturma Sepo'nun masasında dedi derinden gelen bir sesle. Ama RKP ve Yuna Linna'nın desteği olmadan bu soruşturmada ilerleyemezdik. Werner masanın üzerindeki dosyayı işaret ederken Saga Bauer'ın yüzü kıpkırmızı oldu. ''Bir ilerleme sağladık mı emin değilim.'' diye mırıldandı. ''Ne?'' dedi Werner neredeyse bağırarak.
Yuna bir avuç iziyle bir fotoğraftan geriye kalan izler buldu yalnızca.
''Ve böylece sen Penelope Fernandez'in hala yaşadığını ve peşinde birinin olduğunu öğrendin. Bunun yalnızca Yuna'nın marifeti olduğunu söylemek istemiyorum ama...''
''Bu ne saçmalık böyle?'' diye bağıran Saga masanın üstündeki dosyayı elinin tersiyle yere savurdu. ''Nasıl olur da onu över durursunuz? Onun orada olması bile abesti. Daniel Marklund'un nerede olduğunu bile bilmemeliydi.''
''Ama biliyor.'' diye araya girdi Werner.
''Ama bütün bu lanet belgelerin üzerinde gizlidir damgası var.'' diye devam etti Saga bağırarak.
''Saga.'' dedi Werner sert bir sesle. ''Senin de orada olmaman gerekiyordu.''
''Tamam ama eğer ben...''
Birden sustu. ''Artık biraz sakin olabilir miyiz?'' dedi Werner. Saga bir süre amirine baktıktan sonra Carlos'a döndü.
''Affedersiniz, bu kadar öfkelendiğim için kusura bakmayın.''
Eğilip dosyadan saçılan kağıtları topladı. Öfkeden çilleri kızarmıştı. ''Bırak kalsın.'' diye Carlos'u dinlemeden bütün kağıtları toplayıp masanın üzerine koydu.
''Gerçekten çok üzgünüm.'' dedi.
Carlos boğazını temizleyip Saga'ya döndü. ''Umalım da Yuna Linna bu soruşturmaya katkıda bulunsun ya da her ne deniliyorsa artık. Senden buna izin vermeni bekliyoruz.''
''İşin doğrusu.'' dedi Saga amirine. ''Aksilik etmek istemiyorum ama Yuna Linna'nın bu soruşturmaya niçin katılması gerektiğini anlayamıyorum. Ona ihtiyacımız yok. Siz ilerlemeden bahsediyorsunuz ama ben hiç de böyle.''
''Saga doğru söylüyor.'' dedi Yuna yavaşça. ''Avuç izini de fotoğraftan kalan izleri de benim yardımım olmadan eminim bulabilirdiniz.''
''Belki.'' dedi Werner.
''Artık gidebilir miyim?'' dedi Saga sesini kontrol etmeye çalışarak ve ayağa kalktı.
''Ama sizin.'' diye sakin bir sesle devam etti Yuna. ''Viola'nın öldürüldüğü gün Björn Armskog'un Pankrona ile gizlice iletişime geçtiğinden haberiniz yok.'' Odaya tam bir sessizlik çöktü. Saga tekrar sandalyesine oturdu. Werner öne doğru eğildi, duyduklarını sindirmeye çalışarak öksürdü.
''Palm Crona ile Viola Fernandez'in ölümü arasında bir ilişki mi var?'' dedi sesi titreyerek.
''Evet Yuna.'' dedi Carlos.
''Evet, iki cinayet arasında bir ilişki var.'' dedi Yuna.
''O zaman bu iş bizim sandığımızdan da büyük.'' diye fısıldadı Werner. ''En az...''
''İyi iş Yuna.'' dedi Carlos zoraki bir gülümsemeyle. Kollarını göğsüne kavuşturup bakışlarını yere çeviren Saga Bauer'ın alnındaki küçük kırmızı noktalar tekrar parladı.
''Yuna.'' diyen Carlos birkaç kez öksürdü. ''Petter'i çiğneyemem. Ön soruşturmayı o yönetecek. Ama seni geçici bir süre Sepo'ya verebilirim.''
''Ne dersin Saga?'' dedi Yuna.
''Harika olur.'' diye atıldı Werner.
''Ön soruşturmanın sorumlusu benim.'' diyen Saga sandalyeden kalkıp odayı terk etti.
Werner özür dileyerek peşinden gitti. Yuna'nın gözleri buz gibi parladı. Carlos oturduğu yerden kımıldamadı, öksürdü ve ''O daha genç, yani sen biraz anlayış gösterip onunla ilgilenebilirsin.''
''Sanırım kendini idare edebilecek durumda.'' dedi Yuna.
14. Ayrımın sonu. Sayfa 179.